Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak misafirlerimiz, gönül misafirlerimiz, değerli muhiplerimiz, hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız, Münir Arıkan'la Ailede Huzurlar İşleri 2019'un 42. programında sizlerleyiz. Aziz dostlarım, hatırlayacaksınız önceki programlarda iyi bir hanımefendi olmanın, eş olmanın sırlarını sizlerle paylaşmıştım. 13S kuralıyla, sonrasında da 33M kuralıyla iyi bir beyefendi olmanın geçen hafta sırlarını sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Ve inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz bu haftada. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarıkan yahut @erkamradyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz aziz dostlarım. Her türlü istek, öneri, şikayet, beğeni, muhabbet içeren mesajlarınızı bekleriz. Memnun da oluruz. Bunu her programın başında hemen hemen ifade ediyorum. Aziz dostlarım, aile malumunuz en büyük kale, en muhkem, en sağlam kale. Ve bu kalenin korunmasıyla alakalı üzerimize düşen görevlerle ilgili anne, baba, dede, nine, dayı, amca, hala, teyze, kuzen, kayınvalide, kayınpeder, gelin, damat, aklımıza gelebilen bütün unsurları hemen hemen işledik. Son iki unsuru, iyi bir hanımefendi ve beyefendi olmanın, eşlerin birbirine karşı mükellefiyetlerinin ne olması gerektiğinin sırlarını da sizlerle paylaşarak yine huzur aramaya, huzur yolculuğuna devam edeceğiz efendim. Çok kısaca tekrarlamak gerekirse, maharetli olacak demiştik. Eş, hani eskiler taşı sıksa suyunu çıkartır diye, ekmeğini taştan çıkartır diye, maharetli olduğunu, her parmakta bir hüner diye överlerdi insanları. Aynı bu şekilde maharetli bir beyefendi evinin maişetiyle alakalı, geçimiyle alakalı, idaresiyle alakalı, aile fertlerini manete muhanet etmemeyle alakalı, muhtaç etmemeyle alakalı bir sorumluluk içerisindedir. Mahfuz 33M diye M'lerden gidiyoruz. Takibiniz kolay olsun lütfen. Yani koruyan, muhafaza eden, hıfz eden bu anlamda ve kendisi de korunmuş bir eş. Makbul, insanların kabul ettiği, makul çözümleri akıl içerisinde, kabul edilebilir çizgi içerisinde önerileri, istekleri, arzuları ve kendisi makul bir insan olan, maharetli kısmını söylemiştim ama burada marifetli ve mahir iki şeyle onu destekleyelim. Marifet sahibi ve mahir bir beyefendi ve mert, tabii ki en önemli unsurlardan bir tanesi. Eskiden bazı kavimlerde, bazı topluluklarda mert olduğunu ispat için, mesela bazı Hint toplumlarında vardır kast sisteminde. Aslında sadece onlarda değil, Amazonlarda vardır. Bazı Afrika kabilelerinde vardır, Afrika'da. Bazı hayvanlarla dövüşmesini, onları yenmesini isterler. Bizim Dedem Korkut destanlarında da hani boğaçanın bir boğayla tek başına daha küçücükken güreşini ve onu bir yumrukla yenmesi de anlatılır. Hani mertliği ifade eden bu tür güzel anekdotlar da vardır. Meşk ehli olacak. Erkek misafirperver olacak, muazzez, aziz olacak, muhabbetli olacak eşine karşı, akrabalara karşı. Muhakeme sahibi olacak, muşahhas, yani şahsiyetli ve o şahsiyeti beğenilen bir kişi olacak. Mutedil olacak, itidal sahibi olacak, orta yolu tutacak, muvaffak olacak ve muvaffakiyet için çalışacak. Muvazenesi, terazisi dengeli olacak, dengede mutedil. Aynı zamanda da ama muvazene biraz daha dengeyi gözeten, koruyup kollayan, terazinin kefesine sahip olan ya da onu iyi idare eden anlamında münevver, aydın bir kişiliği olacak, mürşidi olacak. Yani ailenin, eşin, çocukların irşadına, onların ıslahına, yetiştirilmesine ön ayak olacak, gelişmesine öncü olacak, müşavire edecek, istişare edecek, danışacak, tek başına kafasının dikine gitmeyecek, aklına eseni yapmayacak, bu anlamda çok daha güzel ve iyi bir çözüme ulaşmış olacak. Müşerref, yani şerefli bir eş olacak, müşvik olacak, böyle acıyan, şefkatle kol kanat geren ailesine bir erkek olacak beyefendi. Tebessümüke ilâ vecihike leke sadakatun buyruğuna, hadis-i şerifindeki, uyarak mütebessim olacak. Yani asık suratlı olmayacak. Görenler böyle yüzüne bakmak isteyecek. Suratsız bir kişi olmayacak. Mütedeyyin olacak. Çok çok önemli bir unsur. Genelde evliliklerde mal, mülk, işte ünvan, bu tarz şeyler çok soruluyor ama dinine bağlı bir insan olup olmadığı da sorulması lazım. Mütefekkir olacak, düşünen bir insan olacak, fikir sahibi bir insan olacak. Tabii fikirleri de karşıya iyi yansıtan, fikrini savunan, uçuk kaçık fikirlerle değil, böyle ayağı yere basan fikirlerle. Mütehassıs olacak, evin beyefendisi, eşi. İhtisas sahibi olacak, bilmesi gerektiği konularla ilgili özellikle ihtisas sahibi olacak, mütemmim bir eş olacak, tamamlayan, hani bu konunun mütemmim cüzü diye hep eskiler bahseder ya, müteşebbis olacak. Yani önemli bir unsur, nedense bizde böyle azdır müteşebbis sayısı. Şimdi startups diyorlar buna, girişim anlamına, yeni girişimler, yeni böyle oluşumlar. Bizde çok azdır işin içerisinde, hani riski de barındırır. O riske girecek cesareti de barındırır müteşebbis olmak. Aklı da barındırır, bilgiyi de barındırır. Bilmediğiniz bir konuda yatırım yapmazsınız. İnsanlara karşı sorumluluğu da barındırır. Rızkın peşinde koşmayı barındırır. Yani birçok unsur vardır içerisinde. Ve mütevazi olacak. Kibirden, gururdan uzak olacak. Böyle işte küçük dağları ben yarattım, büyükler de bana secde eder ayaklarında olmayacak, Allah muhafaza. Mütevekkil olacak. Tevekkül sahibi olacak yani. Bütün işlerini en güzel şekilde yaptıktan sonra da Allah'a tevekkül edecek. Başka yapacak bir şey yok anlamına. İyi bir eş, iyi bir beyefendi ailede genel kendi sorumluluğundaki işlerle ilgili müyessir olacak. Yani işleri kolay kılan, işlerin kolaylamasına vesile olan ve müzakereci olacak. Kalkmayacak masadan, ambargo yapmayacak, küsmeyecek, gelmiyorum gitmiyorum tarzında bir şeylere girmeyecek. Müzakere edecek. Tabii müzakerenin içerisinde akıllı bir şekilde çözüme ulaşma unsuru da var. Ve mutasarrıf olacak. Yani tasarruf hakkı ve selahiyeti olan, tasarruf eden, bir işi kendi isteğine göre idare eden, biliyorsunuz Osmanlı döneminde vilayetten küçük olan sancağın en büyük idare amiri mutasarrıflardı. Şimdiki işte kaymakamların galiba denge oluyor bir anlamda. Ve mükellef olacak, özenli biçimde işlerini yapan, çok özenle işlerini gerçekleştiren, işlerinden sorumlu ve yükümlü olduğunu kabul eden, bu anlamda iki anlamı da var. Ve bu şekliyle olan bir eş de mükemmel bir eş olacak. Yani inşallah bu 33 kıstası kendinde barındıran bir insan, kesinlikle eşinin de gönlüne giren, kendisi de eşinin gönlünde olan, eşini de kendi gönlüne koyan bir kişidir. Bunun yanında aziz dostlarım, bir 33'lük unsur daha var. Tesbihattan kinayi olsun diye iki 33'lük şey hazırladım sizin için. Özellikle şu anda saymaya başlayacağım 33 madde, Aile Zekası kitabımda da ele aldığım her bir konu başlığını da içermekte. Bu anlamda okumanızı tavsiye ederim. Hatta o kitabın sonunda aile muhabbetinizi ortaya koymak adına bir küçük testimiz de var. Yani bu 33 maddeden bir anlamda aile check-up'ınızı yapabilirsiniz. Genel durumunuzu ortaya çıkartabilirsiniz. Kendinizi puanlayabilirsiniz. Fotokopisini çekip son test kısmının kitabın bir 8-10 sayfalık bir şeydir. Sessiz sakin bir köşede eşiniz size not verirse fotokopisini çoğalttığınız o dokümandan, check-up'tan, sorulardan siz eşinize not verirseniz, sonra oturup siz ona kaç vermişsiniz, o size kaç vermiş, bunun ortalamasını alıp arızalı ya da eksik kalan kısımları rehabilite edebilirsiniz veya iyi olan kısımları daha da geliştirebilirsiniz aziz dostlarım. Aileyle alakalı Rabbimizin kurduğu, tesis ettiği, inşa ettiği ve bizim için de uygun gördüğü bir yapı demiştik. Tabii bu yapının bizzat Allah tarafından tasarlanmış olması ona olan hürmetimizi de artırıyor. Bu yapıyı korumamız gerekiyor. Batının sefahatinden, çılgınlığından, çirkefliğinden, çökmüşlüğünden, kokuşmuşluğundan kinaye baktığımız zaman şeytanın ilk uğraştığı ya da en büyük uğraşılarından bir tanesinin aileyi yok etmek olduğunu görüyoruz. Özellikle büyük aileyi yok ettiğinde, eskiden büyük sülalemiz içerisinde yaşardık ve o sülale içerisinde aile büyükleri, dedelerdi, ninelerdi, amcalardı, halalar, dayılar, teyzeler ve bunların torunlar ve yeğenler üzerinde hakkı vardı, hukuku vardı. Aile birbirinden öğrenir, birbirini rehabilite eder, birbirine göre ayağını denk alır, üzüm üzüme baka baka kararır ve sararırdı. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan faydalanırdı, nemalanırdı. Ama küçük küçük kutucuklarda ev denilen, daire denilen, bağımsız mülk denilen evciklerde evcilik oynar gibi bize anne baba ve çocuktan müteşekkil 3 kişilik, 5 kişilik bir aile şekline dönüştürdükten sonra sanayi devriminden sonra özellikle batı sanki buna mücbirmişiz gibi bizi de buna zorladıktan sonra biraz durumlar değişti. Dedeler torunlarını 2-3 yılda bir görmeye başladılar. Teyzeler biraz sık görse de, halalar epey bir uzaklaştılar. Dayılar ziyaret etse de amcalar biraz 3-5 yıl içerisinde ortada görünmediler gibi. Böyle bir kopukluk oluştu. Dolayısıyla insanların birbirini irşat etmesi, ihya etmesi, yeni bir kişilik inşa etmesi biraz zorlaştı. Birbirimize olan sorumluluklarımız, mükellefiyetlerimiz, yani açıkçası birbirimize karşı sözümüz geçmez bir hale geldik. Batı önümüzde en büyük örnek. Tek kişilik ailede düşürdükten sonra, orada da ailede anne babayı etkisizleştirdikten sonra çocuklar azgın, çok özür diliyorum ve kudurgun bir vaziyette kendilerinden geçtiler. Şu andaki Batı'nın yaşadığı çılgınlık bu. Orada da birbirine karşı sorumluluğu olmayan, eyvallahı olmayan, etkisi olmayan, etkisiz eleman haline getirdiler bütün üyelerini. Onun sonunun ne olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun sonu fuhşiyat oldu, bencillik oldu, egoistlik oldu, kötülük oldu, israf oldu, müsriflik oldu, çılgınlık oldu. Yani bu İnsanlık onuruna uygun bir model olmadı. Batı'nın şu anda önümüze koyduğu yaşam tarzı. Onlar da bunun farkındalar, acısını yaşıyorlar ama kazandıkları para, harcadıkları o sefil hayatın içerisinde zevki sefa kısmı şu anda doğruyu ve hakikati görmelerini birazcık erteliyor, engellemiyor ama o korkunç gerçekle onlar da kısa bir süre içerisinde yüzleşecekler. Bundan kaçış yok. Bu anlamda bizim medeniyetimize, bizim uygarlığımıza düşen unsur ya da görev, aynı kötü yoldan gitmemek ama ne çare ki o yoldan da muhakkak gideceğiz. Çünkü Resulullah Efendimiz'in bununla alakalı bir hadis-i şerifinde, ahir zaman hadis-i şerifleri çok enteresandır, incelemenizi tavsiye ederim. Ahir zamanda diyor ümmetim onların takipçisi olacak. Hatta o kadar çok şey olacaklar ki kafirlerin ya da Hristiyanların, Yahudilerin muhibbi olacaklar ki onlar böyle bir keler deliğine girse, kertenkele deliğine, onlar da kafalarını oraya sokacaklar. Şu anda baktığımız batıdan bize gelen esintilere baktığımız zaman işte piercing dediğimiz böyle orasına burasına halkalar, halhallar, kancalar, zincirler, demirler takmayı, dövmeyle o Rabbin verdiği o güzel deriyi mahvetmeyi, değişik saç kesme stilleriyle bir ucube bir görüntüye dönmeyi, değişik kıyafetlerle giyinmiş çıplaklığı oynamayı marifet sayan bir gençlik şu anda oluşmuş durumda. Onlar ne yapıyorsa sefillik adına, her türlü o sefilliği de çılgınlık adına yapan, radyonun bu güzel mikrofonlarını kirletemeyeceğim, ağzıma alamayacağım düzeyde pislikleri, çirkeflikleri. Ama bunun İslam ülkelerinde de bizler tarafından da takip ediliyor olması, işte en son Suudi Arabistan'da da çok ünlü bir sanatçının, sanat da o değil gerçi de, müzisyenin diyeyim, getirilip büyük bir konser verdirilmesi, işte gençlerin çılgınca eğlenmesi buna bir örnek. Yani hiç onların böyle bir zikir meclisinde bir zikir halkası yapıp o anı yaşadıklarını ya da oturup bir namaz kıldıklarını ya da bizler gibi ellerini açıp dua ettiklerini görmüşsünüz var mı aziz dostlarım? Onlar bizi takip etmiyorlar ama müzikleriyle, yaşam tarzlarıyla, kılık kıyafetleriyle, takip ettiğimiz modasıyla biz onların muhibbi ve müdavimi olmuşuz. Bu da kaçınılmaz bir son herhalde. Ne kadarını kurtarabilirsek o kârdır diye bu programları yapıyoruz. Rabbim tesirini halk etsin inşallah. Aziz dostlarım, bu muhkem kalede, bu muazzez kalede, bu mükemmel kalede Rabbimizin bizi muvaffak kılması için, eşimize iyi bir eş olabilmek için biz erkeklerin üzerine düşen ikinci 33 maddeli kısımda bir 33M kısmını geçen hafta ve bu hafta sizlere anlatmış oldum. Bir numarada düşünce var. Bazen böyle yolculuklarda taksi şoförleriyle, yanıma oturan kişilerle, karşılaştığım kişilerle şey yaparlar, böyle ilginç sohbetlerimiz olur. Ne yaptığımı sorduklarında bir kapı aralanmış olur. Ben de düşünce koçuyum derim. Aa düşünce koçu hocam, nasıl bir şeymiş bu falan. Ben de onları anlatırım. Yani hayatın en büyük üst şemsiyesinin düşünce olduğunu, düşüncenin bizim için elzem bir ihtiyaç olduğunu. Mesela şoför arkadaş da ona şöyle anlatırım anlayacağı dilden. Hani kelimünden sana kadar okulhim var ya, insanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşun. Mesela bir araba fabrikası siz taksi şoförleri için bir taksi çıkarsa, işte torpidoyu açtığınızda dökülmeyecek şekilde çayınızı, kahvenizi yapabiliyorsunuz, hazırlayabiliyorsunuz. Küçük bir buzdolabı var, yazın soğuk bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. İşte küçük yine bir dolabı var, yemeklerinizi orada muhafaza edebiliyorsunuz. Dökülmemesi için direksiyonun önüne böyle bir branda geriliyor, orada yiyebiliyorsunuz. İşte koltuğunuz kış günleri ısıtılıyor, yaz günleri soğutuluyor, kliması güzel, havalandırması güzel, filtreleri güzel, freni çok böyle muhkem, inanılmaz güzel, çarpmaya dayanıklı bazı arabalar var. İşte ne bileyim, gözünüzden anlıyor yorgun olduğunuzu, devam ettirmiyor size, kaza anında işte uyarıyor, karşıdan biri gelirken uyarıyor gibi. Hocam çok iyi olur tabii diyor. Bakın diyorum, işte araba üreticileri sizi düşündüğünde hoşunuza gidiyor. Ya da eve gittiniz, eşiniz sizi düşünmüş, yorgun argın geldiğiniz için kıyafetler hazırlanmış, yemekler hazırlanmış. Ondan sonra çok güzel bir ses tonuyla buyur ediliyorsunuz, hoş geldin deniliyorsunuz. Ve sizi düşünerek bir şeyler yapmış. Hocam da bir çok güzel olur diyor. Düşünce güzel bir şeydir. İnsanlar düşünülmeyi sever. Dolayısıyla bizim de insanları düşünmemiz gerekiyor. Aile hukuku açısından anlatıyorum aziz dostlarım. Dolayısıyla eşimizi düşünmemiz gerekiyor. Beyefendiler, hanımefendileri ne kadar iyi düşünürlerse, tabii bu bir tanem hiç aklımdan çıkmıyorsunuz, hep seni düşünüyorum gibi bir düşünce değil. Onun ihtiyaçlarının düşünülmesi, ihtiyaçlarının halledilmesi, onun istediği makul çerçevedeki istek arzularının yerine getirilmesi gibi bir düşünce. Dolayısıyla onlara karşı böyle bir düşünce vazifemiz var. Bunu ne kadar güzel ve mükemmel yerine getirirsek o kadar iyi olacak. Genellikle düşünce, bir derde düşünce ortaya çıkar. Evlilikler çıkmaza girince ortaya çıkar. Buradaki tavsiyem 5'te düşünce felsefesinden, düşünce düşünce değil, düşmeden düşünce. Yani bir derde düşünce değil, evlilik çıkmaza girince değil, bir kriz çıkınca değil, düşünce düşünce değil, düşmeden düşünce. Koruyucu bir hekimlik olarak düşünceyi ailede yaşatabilirsek mutlaka sonucu itibariyle bize iyilikler, güzellikler verecektir. Can dostlarım, ikinci maddemiz konuşma vazifemiz. Eşimize karşı böyle bir sorumluluğumuz var. İyi bir eşsek onunla konuşan, onu da konuşturan, meselelerimizi, aramızdaki problemlerimizi konuşarak halleden ya da iyi konuşarak birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi ve aşkımızı artıran bir tarzda olmamız üzerimize bir vecibe. Konuşmayla alakalı özellikle yeni bebekleri olmuş can dostlarıma, derdi diyenlerime, çocukları böyle konuşma aşamasında olan dostlarıma ya da önemli değil hangi aşamada olursa olsun aile içerisindeki bütün dostlarıma Dana Suskind'in 30 milyon kelime kitabını özellikle tavsiye ederim. Olumlu kelimeler kitabını özellikle tavsiye ederim. Tong Fu sözlü dövüş sanatını mutlaka tavsiye ederim. Bu tür kitapları aldığımızda konuşmamızın nasıl olacağıyla alakalı. Dale Carnegie'nin Söz Söyleme İş Başarma Sanatı kitabını mutlaka tavsiye ederim. Dolayısıyla hitap etme şeklimizi, hitabet sanatımızı, konuşmamızı güzelleştirdiğimizde biz insanlar konuşa konuşa biliyorsunuz anlaşmamız da daha güzel olacaktır. Eşimizle konuşmazsak özellikle modern dünyada onunla konuşacak olan farklı insanların, terapistlerin, psikologların, psikiyatristlerin, aile danışmanlarının onunla konuşacağını, bu konuşma içinde üstüne de para ödeyeceğimizi, ailenin mahrem sırlarını da aileden dışarı çıkacağını unutmayın. Bu demek değil ki bir uzman varsa o uzmanla konuşturmayın. Elbette herkes uzmanlık dairesi çerçevesinde ama illa bir psikoloğa ihtiyaç duyuyorsa bile eşimiz, biz eş olarak onunla iyi konuştuğumuzda meselenin ağırlaşmadan halline vesile olmuş olacağız. Ya da o konuşmanın eşimiz için, yani psikologla konuşmasının eşimiz için daha faydalı olmasına da vesile olmuş olacak. Aziz dostlarım, can dostlarım, tabii ki konuşma önemli bir unsur anlaşabilmek adına ama üçüncü maddemiz bir beyefendiden aile içerisinde eşine karşı sorumluluğu vazifesi olarak en önemli unsurlardan bir tanesi dinleme vazifesi. Eşimizle güzel konuşacağız tamam ama onu dinlemek. Genellikle biz dinlemediğimizde işte söylediğim gibi psikologlar dinliyor. O zaman da ailenin mahrem sırlarını yani ihtiyaç varsa elbette tedavi anlamına psikolojik bir bunalımdadır bunun halli anlamında elbette ama biz daha fazla dinlemeliyiz, dert ortağı olmalıyız, Antep ağzıyla Anadolu ağzıyla gadasını almalıyız eşimizin, derdimiz varsa Marco Paşa'ya değil eşimize anlatmalıyız anlamında ve bu dinleme ile yükümlü olduğumuzu, vazifeler olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Dört numarada eşimizi koruma vazifemiz var. Bir erkek olarak, bir eş olarak ve bu koruma vazifesi en önemli unsurlardan bir tanesi. Başına bir zarar gelecektir. Gidişata göre gördüğümüz bir tehdit vardır, bir tehlike vardır. Onu bu anlamda bu tehlikeden koruma adına muhakkak suretle vazifeler olduğumuzu bilerek bir koruma ve kollama vazifesi diyebiliriz buna. Bir nevi bir kolluk görevi. Tabii bunu yaparken de itidalli, mutedil bir şekilde, ılımlı bir şekilde, sınırları ve haddi aşmayarak koruyacağım diye de işin cılkını çıkarmadan bu işi yapmak gerekiyor. Beş numarada onu görme, ona bakma vazifemiz var. Tabii ona bakma derken burada ben hani sana belediye baksın diye bir bakım işlerinin halli anlamına bir bakma değil, direkt gözle bakmayı kastediyorum. Genellikle eşler bir müddet sonra birbirine bakmaz oluyor, göz gözü görmez oluyor, gözden göze, gözden gönüle giden kanallar kapanmış oluyor. Aşıkken evliliğin cicim aylarında gözü görmezse yüreğine ateş düşen, yangın düşen, seni göresim geldi diye o eşine ağıt yakan insanlar bir müddet sonra yüzünü gören cehennemlik gibi, yüzünü bile görmek istemiyorum gibi tuhaf ve absürt şeylerle, sıkıntılı sözlerle birbirine zarar veriyorlar. Evet, eşimize gerçekten göz olarak bakma, yani göze gelme adına söylüyorum. Onu yok sayarsak olmaz. Görmezden gelirsek olmaz. Bakışlarımızın da rot balanslarını yapılmış bir şekilde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, yani çok hoş bir duyguyla baktığımızda onun da, inanın can dostlarım, bunu sosyal bir deney olarak dışarıda da yapabilirsiniz. Yani karşınızdan gelen bir insana hiddetle baktığınızda onun da suratının asıldığını göreceksiniz. Ama ona muhabbetle baktığınızda o bakış frekansına göre onun da muhabbetli bir şekilde size baktığını göreceksiniz. Bu bir insan psikolojisini yadsınamaz sonucu. Bir beyefendinin eşine karşı 6 numarada gülme vazifesi vardır. Hocam böyle vazife olur mu? Evet evet. Yani somurtmadan bir fıkra anlattığında, bir olay anlattığında, ne bileyim bir, yani burada mı gülecektik diye onu boşa çıkartan bir tarzda değil. Gerçekten muhabbetli bir tarzda gülme, gülümseme vazifesi vardır. Çok asık suratlı eşlerin işi çok ciddiye alıp aile içerisinde birbirine zarar verecek düzeyde somurtkan hale geldiğinde muhabbet bitmiş oluyor. Biraz daha böyle cıvıl cıvıl bir aile kimseye zararı olmaz diye düşünüyorum. Güzel sorular sorma 7 numarada vazifemiz vardır eşimize karşı biz erkeklerin. İyi bir beyefendi, iyi bir eş evin içerisinde gerçekten hayatın önemli unsurlarından bir tanesidir. Akıllı olduğumuzu, bilgili ve bilge olduğumuzu ifade eden en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnsanın kalitesini sorduğu soru kalitesi ortaya koyar. Bu anlamda onu taciz eden, onu köşeye sıkıştıran, onu hayatı dar eden sorular yerine onu ferahlatan, gözünü gönlünü açan, onu rahatlatan sorular sorduğumuzda olay çok daha güzel bir hale gelir. Soruları daha evvelden çalışabiliriz. Yani niye yemeği yaktın bir sorudur ama gerçekten bir eş gönlüne uygun bir soru değildir. Yemek yandıysa yemeği dışarıda yiyebilir miyiz de bir sorudur. Hem yemeğin yandığını ifade edersiniz hem de eşinizin gönlünü almış olursunuz. Bu anlamda sadece eşimizle ilgili değil, yani çocuklarımızla ilgili konu komşuyla alakalı soruların da daha kaliteli hale gelmesi aile içerisindeki muhabbeti artıracaktır. Bir örnek vermek gerekirse, yine mi karnede zayıf var oğlum diye kızmanız bir sorudur. Ama yavrum karnede bir zayıf olduğunu görüyorum. Bu benim de zayıfım galiba. Bana düşen bir görev var mı? Benden beklediğin bir şey var mı da? Empatik bir sorudur. Dolayısıyla biraz daha empatik, sempatik sorular sorarak aile içerisindeki yerimizi daha muhkem bir hale getirebiliriz gönül sarayında. 8 numarada anlama vazifemiz vardır eşlerimizi. Beni bir sen anladın, sen de amuda kalktın demiş üstad. Yani yanlış anlamaya mahal vermeden, doğru bir şekilde anlayarak, anlamanın bütün unsurlarıyla, bütün kanallarımız açık bir şekilde, anlamaya çalışma kastıyla bir iletişime geçtiğimizde anlıyoruz. Ama anlamamazlıktan gelir bazen, duymamazlıktan gelir eşler. Bu da onların arasının açılmasına sebep olur, vesile olur. Anlama çabası aslında içerisinde saygıyı, sevgiyi, hürmeti, evliliğin gidişatıyla alakalı ümidi, ümitvar olmayı da ifade eder. Bu anlamda önemli bir unsurdur. 9 numarada sezme vazifemiz vardır. Eşimizin ihtiyaçlarını, inanın öyle bir eş olmak çok iyi bir şey olsa gerek. Yani mesela tuz istememiş eşi de, makarna istememiş de, işte et istememiş de, ne bileyim bir tatlı istememiş de, istememesine rağmen onun isteyebilme ihtimaline göre almış beyefendi, onu getirmiş. Yani çok muhabbet olacağını düşünüyorum. Ya da kendi ailesiyle alakalı bir beklentisi var, o beklentiyi sezmiş. Ya da kendisiyle alakalı bir beklentisi var, o beklentiyi sezmiş. Ya da şu anda psikolojisi çok iyi değil, onu sezmiş. Dışarı çıkmak istiyor, gezmek istiyor, onu sezmiş. Bir faaliyet yapmak istiyor, onu sezmiş. İşte bu sezgi, sezgi gücü insanların birbirine olan muhabbetlerini de artıracak bir unsurdur. Aziz dostlarım, çok önemli unsurlardan bir tanesi de bir beyefendinin eşine karşı sorumluluklarından öğrenme vazifesi. Aile içerisinde öğrenen bir aile olmak, değişik kitaplar okumak, belgeseller izlemek, müzakereler, fikir teatilerinde bulunmak, İnsanların beşikten mezara lifelong learning, ömür boyu öğrenme serüveninde, Japonların kaizen dediği sürekli iyileşme, sürekli gelişme, iki günün eşit kılmamasıyla alakalı, tutulmamasıyla alakalı iyi bir vazifedir. Tabii öğrenilecek şeylerin ne olduğuyla alakalı bazen erkekler bunu bilemiyor. Hanımefendi bir nakış öğrenebilir. Erkekler için de çok önemli bir şey değildir yani. Dikiş öğrenebilir. Zaten her şey konfeksiyon oldu, hazır giyim oldu. Bir çini öğrenebilir, bir cam sanatı öğrenebilir, bir ebru öğrenebilir. Yani burada erkek gönlüyle bayan gönlü ayrı olduğu için, farklı olduğu için, onların o zarafetine, letafetine uygun şeyleri bize ters bile gelse kabulü ve desteklemesi de iyi bir vazife olduğunu düşünüyorum. 11 numarada biz erkeklerin aile içerisinde eşlerimizle alakalı paylaşma vazifemiz vardır. Paylaşma derken zaten hayatı paylaşıyoruz. Hayat arkadaşlarımız oluyorlar. Sorumlulukları paylaşıyoruz. Bazı aileyle alakalı özel konuları paylaşıyoruz. Geleceğimizi paylaşıyoruz. Vizyonumuzu paylaşıyoruz. Aileyle alakalı öngördüğümüz fikirleri paylaşıyoruz. Sevinçleri paylaşıyoruz. Acıları paylaşıyoruz. İşte bir soğanın yumruk vurup cücüğünü çıkarıp ikiye bölüp bir soğanı, bir ekmeği, bir simidi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu paylaşma eğer vazifesi uygun olmazsa, bir de menfaat perver olup egoist ve bencil olursa, yani genellikle erkeklerin bayanlardan daha fazla aileyi düşündüğü bir gerçek. Burada hanımefendiler alınmasınlar ama en azından hani maişet kaygısı adına bunu söyledim. Hani zihinde sürekli var olan bir şey, bir gelecek kaygısı, bir gelecek korkusu, bir maişet korkusu, rızık Allah'tan ama beylerde bu durum oluyor. Bu anlamda eğer o an için paylaşmıyorsa, gelecekle alakalı yapacağı bir ödeme vardır, yapacağı bir yatırım vardır, alacağı bir şey vardır, hanımefendilerin de bu konuda sık boğaz etmemesiyle alakalı küçük bir tavsiyede burada bulunmuş olayım. 12 numarada motive olma, motive etme vazifemiz vardır eşlerimizi. Aile içerisinde inanın bir beyefendinin, bir eşin, bir babanın, bir kurumda bir liderin, hiç önemli değil şirkette, en önemli görevi insanları yüksek motivasyonda tutabilme becerisidir. Motive olmayan zaten eşini motive edemez. Bu anlamda eşimize karşı o ana sorumluluğumuzda onun moral ve motivasyonunu bozan unsurları kaldırmayı bu madde ve yeni moral ve motivasyon kaynakları oluşturabilmeyi içerir. İnşallah eşimize karşı bunu yapmış oluruz. Aziz dostlarım, motivasyon hormonların dengede olma, özellikle de serotonin, dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonlarının, oksitosin gibi sosyalleşme hormonlarının zirvede olmasını ya da yüksek olmasını bir miktar geçmişe göre, düne göre, az önceye göre biraz daha yüksek olmasını ifade eder. Bu anlamda bir hormon yönetme sanatıdır. Zaten hormonları dengede olmayan bir organizma bir müddet sonra çöküntüye giriyor. Belli hastalıklar çıkıyor, arızalar çıkıyor. Yani biyolojik varlıklarını da motivasyonla, sağlıklı tutmanın bir yoludur. Bunu unutmayalım. 13 numarada acıları aynı oranda hissetme vazifemiz vardır. Elhamdülillah Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Kanunlarda bazı değişiklikler, gönül ferahlığı oluyor. Ya da kanun aynı olsa bile beğenmediğimiz Batı'nın kanunları, İsviçrelilerin ne kadar medeni olabilir ki medeni kanunları? Yani kanun aynı olsa bile hakimlerin içtihatlarında çok güzel değişiklikler olduğunu görüyorum. 2019 içerisinde böyle iki tane olay oldu yüreğimi ferahlatan. Eşinin, beyefendinin mesela babası ölüyor ya da annesi ölüyor bir vakada Kayseri'de. Hanımefendi ona gitmiyor ve hakim bunu boşanma sebebi sayıyor. Ya da hanımefendi eşinin evine gitmiyor. Ben biraz annemin evinde kalacağım diyor. Kocasının çağırmasını telefonla delil kabul ediyor. O telefon çağırsın üzerine şu kadar vakit gelmediğinde yine bunu boşanma sebebi sayıyor. Yani hanımefendilerin eşlerine itaatleriyle alakalı. Bunu bir kölelik olarak lütfen düşünmeyin. Ama aynı ailede yaşanıyorsa acıları da aynı oranda hissetmeyle alakalı. Hani şimdi gelmen gerekiyor dediğinde yok ben keyif süreceğim gelmiyorum demek acıları hissetmediğinizi, empati yapmadığınızı ifade etmesi açısından ailenin de sonu felaketi oluyor. Acılarla ilgili unutulmuyor. Özellikle acılı zamanlarda yapılanlar olumluda da unutulmuyor, olumsuzda da unutulmuyor. En azından acıları azaltma adına, bunun büyük bir ibadet olması adına, bir kişinin rahatlamasına, yani yerdekilere acıyın ki göktekiler size merhamet etsin ya da yerdekilere acıyıp merhamet etmezseniz göktekiler size merhamet etmez sözünden yola çıkarak biraz daha merhametli olmamız gerekiyor. 14 numarada sorunların üstesinden gelme vazifemiz var. bir sorun varsa evin erkeği olarak bunun çözümüyle alakalı. Bu sorun psikolojik bir sorun olabilir, eğitimsel bir sorun olabilir, ailevi bir sorun olabilir. Evin maaşetiyle ilgili bir sorun olabilir. Fiziksel bir sorun, mekansal bina ile ilgili, tamirle ilgili bir sorun olabilir. Önemli değil. Bununla uğraşacak olan evin beyefendisidir. Hanımının üzerinden ne kadar yük alabiliyorsa alması ailenin rahatlamasına vesile olacaktır. Sorunların üstesinden gelemeyen ailelerde, eşinin üstünden sorunları alamayan, o sorunları paylaşamayan, yükünü hafif etmeyen ailelerde sorunların birike birike bir müddet sonra onu çökerttiği de bir gerçektir. Bu anlamda o çökmeden, çöküntüden eşimizi kurtarmak adına mümkün olduğu kadar ne kadarını yapabiliyorsak gücümüz nispetinde sorumluyuz. Bunu yaptığımızda çok daha iyi bir güzellik ve gelecek olacaktır. 15 numarada fırsatları yakalama vazifemiz vardır. Fırsatlar bulutlar gibidir. Gelip geçerler, biraz sularlar, sonra dururlar, kaybolurlar. Yağmur yağarken ya da bulut henüz üstümüzdeyken onu yakalamak çok önemlidir. İş işten geçtikten sonra da olmuyor. Bu anlamda fırsatları yakalamanın en önemli özelliği istişare edebilmektir. Aynı gözle fırsatlara bakabilmektir. Bunu yaptığımızda inşallah fırsatları daha yakalamış olacağız. Çünkü bizim birisi için fırsatın ne olduğunu anlamak da çok önemli bu konuşmayla alakalı. İyi bir beyefendi, iyi bir eş bu anlamda eşinin neyi fırsat olarak gördüğünü ve bu fırsata nasıl yaklaşacaklarını ortak bir karar olarak ortaya koyabilirler, konuşabilirler. 16 numarada bir arada olma ve bir araya gelebilme vazifemiz vardır. Aileyi bir arada tutan, genellikle anne olarak bilinir, hani derleyip toplayan ama ataerkil toplumlarda yine anne olarak kabul edebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok ama babanın da bu konuda, eşin, beyefendinin de bu konuda önemli bir vazifesi vardır. Evi bir muhabbet ortamına dönüştürmek, insanların, akrabaların bir araya gelmesinin altyapısını, zeminini sağlamak adına, buna yardım etmek, destek olmak adına, işte maddi manevi açıdan yapabilecek şeyleri varsa bunu yapmak adına önemli bir unsurdur. Ve bugünlük son olarak 17. maddede bırakalım. İnşallah gelecek haftada yine bir 15-16 madde anlatırız. Birlikte iş yapma vazifemiz vardır. Bazen beyler bunu yanlış anlarlar. Yani yemeği birlikte yapma gibi anlarlar. Evet, hanımefendi bundan hoşlanıyorsa, arzu ediyorsa birlikte yemek yapabilirsiniz. Ama bazı hanımefendiler mutfağa dokundurmak istemezler. O zaman dokunmayacaksınız. Ya da erkekler mutfağa öyle bir dokunur ki altın üstüne getirir. Bunu yapmayacaksınız. İlla yemek değildir birlikte iş yapma derken. Bir kitap okuma da birlikte yapılacak bir iştir. Bir gezi de, bir faaliyet de, çocuğu yetiştirme de birlikte yapılan bir iştir. Dolayısıyla birlikte neleri yapabileceğinizle alakalı konuşmanız, eşinizle bu konuda mutabık olmanız da aile hukuku açısından sizi rahatlatan, ferahlatan bir unsurdur. Aziz dostlarım, bugünlük bu kadar diyelim. Gelecek hafta eşimize karşı bir beyefendi olarak sorumluluklarımızı anlatmaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim. 3. bölümünde gelecek hafta bitirmiş olacağız bu kısmı. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkanradyo.com e-mail adresinden, @munirarkan ya da @erkanradyo tweet adresinden bize ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.